Ayrım 17, Galatı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 162. Milliyetçiler ve Komünistler. Kıbrıs Komünist Partisi, AKEL, 24 Aralık 1926'da Türk ve Rum işçiler tarafından kuruldu. AKEL'in zamanla Yunanistan Komünist Hareketi ile birleşme kararı partiyi böldü. Türk komünistler bu birleşmeye karşı çıkıp AKEL'den ayrıldı. Dikkatlerden kaçmış olabilir. İsrail Komünist Partisi abluka altındaki Gazze'ye deniz yoluyla yardım götüren Mavi Marmara gemisine yapılan baskını kınadı. Bunun Kıbrıs Komünist Partisi'ndeki bölünme ile ne ilgisi var diyebilirsiniz. Mesela aslında benziyor. 1919'da kurulan İsrail Komünist Partisi Maki'de 1965'te bölündü. Sebep aynıydı. Moshe Sineh liderliğindeki Yahudi komünistler, Sovyetler Birliği'nin İsrail karşıtı bir tutum takınmasından ve sürekli Filistin'in yanında saf tutmasından rahatsız oldu. Bu tavır partiyi böldü. Arapların çoğunluğunu oluşturduğu komünistler kendilerini antisyonist olarak tanımlayıp Maki'den ayrıldı. Bu grup 1 Eylül 1965'te Rakah adında yeni bir komünist parti kurdu. Kıbrıs'taki benzer ayrılık İsrail'de de yaşandı. Yahudi ve Arap komünistler de milliyetçiliği aşamamışlardı. Kıbrıs'taki ayrılık hala sürüyor. İsrail'deki iki komünist parti arasındaki ayrılık 1981'de bitti. Maki sivil toplumcu liberal sol Rats ile birleşerek siyasi hayatına son verdi. Sonra 1997'de Rats da bitti ama bu konumuz değil. Rakah ise 1989 yılında adını tekrar Maki diye değiştirip İsrail'in tek komünist partisi olarak siyasi mücadelesine devam ediyor. Parti içinde sayıları az olmakla birlikte Yahudi komünistler de var. Parti özellikle 2000'li yıllarda İsrail'de yaşanan militarizme ve Filistin ile Lübnan halkına karşı yapılan askeri saldırılara karşı çıkıp gösteriler düzenledi. Hadaş yani yeni blokunda seçimlere katıldı. 112 bin oy alarak 120 üyeli Knesset'te 4 sandalye kazandı. Kıbrıs ve İsrail'deki komünist ayrılık Türkiye'de de yaşandı mı? Yani Türk ve Kürt komünistler milliyetçilik meselesini alt edebildiler mi? Bir dönem Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı Kürt Mehmet Ali Aslan'dı. Partide Kemal Burkay, Mehdi Zana, Naci Kutlay, Tarık Ziya Ekinci, Canip Yıldırım gibi Kürtler vardı. Tip Kürt sorununu dile getirip çözümler önerdiği için Anayasa Mahkemesi tarafından 20 Temmuz 1971'de kapatıldı. Beyice Boran gibi solcular bu nedenle 3 yıl hapis yatıp afla çıktılar. Türkiye solunda asıl köklü ayrılık 12 Eylül askeri darbesinden sonra oldu. Komünist partiler, solcular bile böylesine kopuşlar yaşıyorsa, kardeşlik bayrağını elinden düşürmeyenlerin işi daha da zorlaşıyor. Çünkü kimileri birliği değil, inadına ayrılığı körüklüyor. İşte, damdan düşer gibi biri. Türk demem. Ya da şöyle mi demeliydim? Dam üstünde saksağın, vur beline kazmayı. Dünyanın gündeminde canlı bomba terörü var. Burnumuzun dibinde savaş var, terör var. HDP milletvekili Leyla Zana'nın gündeminde ne var? Leyla Zana'nın parti disiplinini umursamayan büyük egosu var. Leyla Zana'nın şekilci muhalefet inadı var. Meclis yemininde Türk milleti değil Türkiye milleti dedi. Niye? Herhalde canı istedi. Yoksa Leyla Zana'nın Türk milleti ile Türkiye milleti kavramlarını analiz edebilecek bilgi birikimine sahip olmadığını herkes bilir. Köylü kurnazlığı yapıyor. Erdoğan'a Türk milleti kavramının anayasadan çıkarılmasında hemfikiriz mesajını veriyor. Çocuksu uyanıklığın Leyla Zana'nın kişilik özelliği olduğunu yıllar içinde öğrendik. Atalarımızın dediği gibi, abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz. Bakınız Leyla Zana'ya 1994 yılında yapılanlar büyük hataydı. Evet, Leyla Zana'yı üstelik AİHM kararı nedeniyle yeniden yargılanıp cezasının onanmasına rağmen 10 yıl hapiste tutmak büyük hataydı. Evet, Leyla Zana'ya özür borcumuz var. Peki bizler Leyla Zana'yı anlamaya çalışırken o ne yapıyor? Türk milleti kavramına düşmanlık ediyor. Mesela fikir özgürlüğünün başkenti Paris'e gidelim. Fas kökenli ve Müslüman olan Milli Eğitim Bakanı Najat Vallejo, Belka Cem Fransa Ulusal Meclisi'nde benzer çıkışı yapabilir mi? Benim ana dilim Berberi deyip bu dilde konuşma yapabilir mi? Demeçlerinde özgürlük, demokrasi var diye IŞİD'e övgü düzebilir mi? Hükümete IŞİD'le masaya oturmazsanız ölüm orucuna başlayacağım der mi? Ya da Korsikalı ünlü solcu politikacı Emil Zuccarelli meclise neden hiç böyle çıkış yapmadı? Hatta Korsika milleti denilince, Korsika özerkliği denince. Dipnot: Korsika'da özerklik yanlılarını seçimlerde başarılı olmaları ve yerel meclis ve konseylerde %100 denetim sağlamaları, bütün zamanların en yetkin üniter devleti Fransa'nın yönetsel yapısını bilmeyen kimilerince Korsika'nın özerk olduğu şeklinde yorumlanmasına neden oluyor. Fransa Meclisi buna 2018'de karar verecek ve bu zor görünüyor. Fransa hemen 1992'de anayasasının ikinci maddesine ek yaptı: Cumhuriyetin dili Fransızcadır. Türk düşmanlığı neden yapılır ki? Atatürk'ün bizzat kaleme aldığı metinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir ifadesi yer alıyor. Hala kafa karışıklığı yaratmanın anlamı ne? Leyla Zana görmüyor mu bugünlerde kimsenin oyun oynayacak ruh hali yok? Bırak Türk'ü, bırak Kürt'ü. Hele nedir yemin? Eski Ahit'te, Antik Yunan'da, Roma'da, İncil'de erkekler yemin ederken ellerini yumurtalıklarına götürüp testisleri üzerine yemin ederlerdi. Yahudi tekvinde yazar: elimi testisime kor, yerlerin ve göklerin Tanrısı Efendimizin huzurunda yemin ederim ki. Yaşam kaynağının testis olduğuna inanılırdı. Tüm dinlerde ayıp, edepsiz olan neydi bilir misiniz? Boş yere yemin etmek. Orta çağda en kötü ve en tehlikeli olan yemindi. Boş yere yemin etmek, Tanrı'nın adını değersizleştirme alışkanlığı olarak görülürdü. Tanrı bir yalana nasıl şahit edilebilirdi? Aziz Augustinus'a göre cinayetten daha kötü olan boş yere yemin etmekti. Yalan yeminin cezası korkunçtu. Zamanla yemin sıradanlaştırıldı. Herkes yaptığını söylediğinin doğruluğu için Tanrı adını kullanmaya başladı. Örneğin tarih 22 Eylül 1973. Henry Kissinger sol elini İncil'in üzerine koyup sağ elini kaldırarak yemin ederek ABD Dışişleri Bakanı olarak göreve başladı. Bildiğiniz gibi Kissinger Yahudiydi. Yorum yapmaya gerek var mı? Bugün günlük yaşamda ne çok insan Allah adını vererek yemin ediyor. Vallahi, billahi, tallahi. Türkiye'de hep meclis yemini meselesini konuşup duruyoruz. Yemin öyle olsa ne olur, olmasa ne olur? Ne inandırıcılığı kaldı ki? Birileri de ekliyor: Allah adı eklenmeliymiş. Her kültür hegemonyasının yaptığıdır bu. Bugün tartışılan yemini de 12 Eylül askeri darbesi dayatmadı mı? Allah isminin yemine eklenmesi 12 Eylül'ün danışma meclisinde de tartışılmıştı. Denilmişti ki Müslüman olmayan milletvekilleri Allah üzerine nasıl yemin edecek? Gerçi 20 Mart 1877'de açılan ilk parlamentomuz, Meclisi Umumi'de 46 Müslüman olmayan milletvekili vardı ve hepsi Kur'an-ı Kerim'e el basarak şu yemini etti: Padişahıma, vatanıma ve kanuni esasi hükümlerine, bana verilmiş olan vazifeye hürmet gösterip aksine hareket etmekten sakınacağıma vallahi billahi. Nice yeminler edildi, nice antlar içildi. Sonuçta Osmanlı parçalandı. Bir yemin ettim ki dönemem durumu hiç olmadı. Benim de bir önerim var. Yemin nasıl olursa olsun bir de şu olsun: Rönesans habercilerinden İngiliz edebiyatçı Geoffrey Chaucer 1343-1400 tarafından kaleme alınan Canterbury Hikayeleri adlı eserde afnameci karakteri var. Para karşılığında günahları affeder. Evet, meclise yeni yemin değil, afname komisyonu gerekiyor. Yemin suçlarını affedecek. Şaka bir yana, Leyla Zana şunu bilmelidir ki, bugün mecliste ise bunu tarihin ilerlemeci safında yer alan Atatürklere borçludur. 14 yaşında evlenmesine neden olan feodal dinci siyasi düzene değil, Kürtçülük politikalarının geldiği yer burasıdır. Komedi. Hazreti Adem Kürt'tü. Size birini tanıtmak istiyorum. Said-i Nursi'nin talebesi, adı Cemşit Bender. Bu aslında müstear adı. Asıl ismi Mehdi Halıcı. 1927-2008, Konya doğumluydu. Halıcı ailesinin ana tarafı Van'ın Başkalesi'nden, baba tarafı ise Bingöl'ün Kiğısı'ndan Konya'ya göç etmişti. Mehdi Halıcı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken babasına yazdığı sadakat ve sabır mektubu nedeniyle tutuklanıp Afyon cezaevine kondu. Babası halı esnafı Sabri Halıcı da o cezaevindeydi. Suçu Said-i Nursi müridi olmaktı. Said-i Nursi Konya'ya her gidişinde talebesi Sabri Halıcı'nın evinde misafir oldu. Eserlerinde Konyalı Sabri'den sıkça bahsetti. Sabri Halıcı çocuklarını hep Said-i Nursi öğretileriyle büyüttü. Mehdi Halıcı yaşamı boyunca Said-i Nursi cemaatiyle ilişkilerini duygusal anlamda hiç koparmadı. Zor günlerde avukatlıklarını üstlendi. Risale-i Nurları övdü. Yazı hayatına ise 1957'de ağabeyi Feyzi Halıcı ile Konya'da Çağrı adlı sanat dergisini çıkararak başladı. Sonra ani bir kararla 1958'de Norveç'e giderek kooperatif konusunda ihtisas yaptı. Dönüp devlet kurumlarında çalıştı, İstanbul'da avukatlık yaptı. Bu arada kardeşi Feyzi Halıcı'dan bahsetmem gerekir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesini bitirdi. Yüksek kimya mühendisi olmasına rağmen Konya'ya dönüp baba mesleği halıcılığı devam ettirdi. Şiirler yazdı. Bunun bazıları Said-i Nursi üzerinedir. Türk Dil Kurumu üyesi oldu. 1959'da Konya Kültür ve Turizm Derneği'ni kurdu. 1968-1977 yılları arasında AP senatörü olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ile Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu onur üyesi oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı'nın babasıdır. Mehdi Feyzi Halıcı'nın kız kardeşleri Nevin Halıcı ise Zaman Gazetesi yazarıdır. Aile hakkında bu kadar bilgi vermemin nedeni bir ailede nasıl farklı fikirler olduğunu göstermektir. Çünkü Mehdi Halıcı'nın yazdıklarını okuyunca çok şaşıracaksınız. O halde başlayalım. Cemşit Bender'in yani Mehdi Halıcı'nın Kürt Tarihi ve Uygarlığı kitabı ile ilgili hiç araya girmeden, yorum yapmadan, sayfa sırasına da uyarak kitaptan bazı cümleler alıntılayacağım. Dipnot Kürt Tarihi ve Uygarlığı Kaynak Yayınları 3. Baskı 1991. Her şeyin ilki olmak kolay mı? Sayfa 9. Gutiler M.Ö. 3000'ler için Kurti denmektedir. Sayfa 11. Bilindiği gibi Kürt Kassit İmparatorluğu Hitit ülkesiyle çağdaştı. Sayfa 17. İlk kerpici Kürt Kassitler yaptı. İlk takvimi, ilk matematik ve geometri prensiplerini, ilk ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerini Kürt Kassitler buldu. Sayfa 21. İlk rasathaneyi Urfa'da Kürt Kassitler kurdu. İlk teşhis ve tedavi ikilemini, masajı, tedavi yöntemi olarak Kürt Kassitler uyguladı ve petrolü de onlar keşfetti. Sayfa 22. İnsanlığı ilk kez mahara hayatından kurtaran, emekleyen çocuğu ellerinden tutup yürüten, uygarca bir yaşamın koşullarını tarihte ilk kez oluşturan Sümerler ve Kürt halkı olmuştur. Sayfa 31. Gılgamış Destanı adlı destanla ilgili tabletlerin metinlerini Kürt Kassit uyruklu şair Sin Lekke Unnini yazmıştır. Sayfa 39. İranlılar edebiyat ve sanat zenginliklerini Kürtlerden almışlardır. Sayfa 44. Kürtler çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere geçişin köprüsü olmuştur. Sayfa 45. Sümerlerle de çağdaş olan Kürt Guti topluluğu Sümerlerle birlikte çivi yazısını kullandı. Antik çağı aydınlatan dil Kürtçeydi. Sayfa 46. Tek tanrılı dinlerin kutsal kitaplarında yer alan pek çok söylencenin, efsanenin, öyküsünün ana menbaının Kürtlerle ve onların yaşadıkları bölgeyle ilgili olduğu doğrudur. Sayfa 52. Meddah adı da verilen Dengbej Kürt kültürüne aittir. Sayfa 54. Saz sözcüğü Kürtçedir. Ayrıca aynı kökten türeyen sazbend yani çalgıcı, sazende ve sazendegyan sözcükleri de Kürt dilinin ürünleridir. Sayfa 57. Halk ozanlığı Kürt kültür ve sanatının bir parçasıdır. Kürt halk ozanları atışma, taşlama, güzelleme ve hikayeli türkü dallarında binlerce yıldan beri Nevruz bayramlarında, düğünlerde ya da uzun kış gecelerinde sanat yeteneklerini ortaya koyarlar. Sayfa 59. Kürt kökenli inanç dünyası Bektaşilik, Mevlevilik, Rufailik, Kadirilik, Kalenderilik gibi tarikatların yaratıcısı oldu. Kürtler gerek Yezidilikte ve gerekse bunun uzantıları olarak kurdukları tarikatların müzikli ayinlerinde coşku ve cezbe yaratmak için çalpara, kuddüm, çeng, kurrane, nagur, flüt ve bender gibi Kürt müzik enstrümanlarını kullanmışlardır. Sayfa 66. Kürt dilini bildiği ve Horasan'dan geldiği için Kürt kökenli olduğu öne sürülen Mevlana hakkında elimizde kanıtlayıcı belge yoktur. Ancak Mevlana'nın kitaplarını yazdırdığı velayet ve hilafet görevlerini bıraktığı Mevleviliği kuran Hüsamettin Çelebi Kürt kökenlidir. Hüsamettin Çelebi uyguladığı ayin deyimlerinde Kürtçe kullanmıştır. Derviş, dergah, post, postnişin, sema, semazen, çelebi Kürtçe sözcüklerdir. Sayfa 68-69. Yezidiliğin kurucusu Şeyh Adi bin Musafir Hakkari Kürtlerindendir. Sayfa 79. Kürt düşünür Ebul Vefa, Hacı Bektaş Veli'yi, Baba İlyas'ı, Baba İshak'ı, Geyikli Baba'yı ve daha nicelerini kendi düşünce potasında yoğuran, şekillendiren, onları halkın yanında ve halk için harekete geçiren bir düşün adamıdır. Sayfa 94. Kürt uygarlığının bir ürünü olan Alevilik, inanç felsefesi ve yaşam biçimi yaratırken politik, sosyal ve ekonomik alanlarda da halkı yüreklendirmiştir. Sayfa 109. Firdevsi'nin yazdığı Şehname'de anlatılan efsane tümüyle Kürtlerle ilgilidir. Sayfa 148. Cirit oyununun Kürtlere özgü bir spor türü olduğu tüm dünyaca bilinmektedir. Cirit sözcüğü Kürtçedir. Cirit oyunu Kürt ırkı atlarla yapılır. Sayfa 169-170. Halı ve kilim dokumacılığını Kürtler icat etmiştir. İranlar ve Türkler Kürtlerden öğrenmişlerdir. Sayfa 172. Kök boyası kullanımını Kürtler bulmuştur. Sayfa 179. Nuh tufanı Sümerler ile Guti Kürtlerinin ortak efsanesidir. Sayfa 189. Batı tarihçileri uygarlığın tekerleğin keşfiyle başladığını söylerler. Bu söz abartılıdır ama yanlış değildir. Atı tarihte ilk kez ehlileştirip binek ve çekme aracı olarak kullanan Kürt halkıdır. Aynı halk ehlileştirdiği atın çekeceği tekerleği de keşfetmiştir. Sayfa 190. Tarihte uluslararası anlaşmaları ilk yapan Kürt halkıdır. Sayfa 191. Devam etmeye gerek var mı? Kürt tarihi ve uygarlığı kitabı bu tür akıl dışı iddialarla sürüp gidiyor. Bırakınız tarihteki tüm ilkleri, Cemşit Bender Hazreti Adem'in bile Kürt olduğunu ima ediyor. Sayfa 71. Hiç gülüp geçmeyiniz. Abdullah Öcalan Sümer Rahip Devleti'nden Halk Cumhuriyeti'ne doğru kitabının ikinci cildinde benzer polemiği sürdürüyor. Gelinen yer burasıdır. Evet, komiktir. Adında tarih gizli. Ne acı gencecik solcular Mir Fıratların zanaların iktidarı için toprağa düşüyor. Gencecik devrimciler Kürt hurafeleri için toprağa düşüyor. Gencecik sosyalistler emperyalizmin petrol ihtiyacı için toprağa düşüyor. Hala bunu göremeyen komünistlere ne demeli? Tarih 22 Eylül 1984. Supi Nejat Ağır Naslı doğdu. Adında bir tarih gizliydi. Mustafa Supi, Türkiye Komünist Partisi'nin kurucu başkanıydı. Ethem Nejat, Türkiye Komünist Partisi'nin kurucu genel sekreteriydi. Dipnot, Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere Bakü'den Anadolu'ya geldiklerinde Trabzon'da Kayıkçılar Kahyası Yahya ve çetesi tarafından 1921 yılında öldürüldüler. Soyadı dedesi Niyazi Ağır Naslı'dan geliyor. 1961 parlamentosunda senatördü. Türkiye İşçi Partiliydi. Başta Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan olmak üzere 68 kuşağı devrimcilerinin avukatıydı. Supi Nejat Ağırnaslı ailesinin siyasi sürgün olduğu Almanya'da büyüdü. Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi. Marmara Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okudu. Burada derece yaparak Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümüne geçti. Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Tezini Tuzla tersanelerindeki işçi cinayetleri üzerine yazdı. Öğrenci hareketlerinde ve öğrenci gençlik sendikası örgütlenmesinde etkin rol oynadı. Ezilenlerin Sosyalist Partisi parti meclisi üyeliğini yaptı. 28 Nisan 2011'de KCK operasyonunda gözaltına alındı. 4 gün sonra serbest kalınca ben sosyalistim, bu kimliğimle de tanınırım. Kürt meselesinde duyarlı bir insanım. Türkiye'de sosyalist özgürlükçü insanlarla Kürtlerin ilişkilenmesi entelektüel düzeyde de olsa siyasi düzeyde de olsa bir cadı avıyla karşılanıyor dedi. Çevirmendi. Biz anonimusuz. Tarihin yapıları tarihsel materyalizme giriş. Para şüt. Ters yüz et. Düşük bütçeli filmler. L. Auguste Blanqui'nin devrimci teorileri. 17. ayrımın sonu. Sayfa 170.